Ayrım 4, Ho Chi Minh, Bir Ulusal Kurtuluşçunun Portresi, Reinhold Norman Hoditz, sayfa 33. Carlton'da durumu daha iyiydi. Çalışma süresi sabahları saat 8'den öğleye ve öğleden sonraları saat 5'ten akşama 10'a kadardı. Şimdi Bağ'ın kendisini yoğun biçimde İngilizce öğrenmeye verecek boş zamanı vardı. Şafak vakti ve öğleleri çoğunlukla yanında kitabı ve yazı malzemesiyle Hyde Park'ta oturuyordu. İzinli gününde bir İtalyandan İngilizce dersi alıyordu. Carlton o zamana göre çok modern bir işletmeydi. Bulaşık, elektrikli bir asansörle Bağ ve arkadaşlarını yıkamak için hazır beklediği mutfağa gönderiliyordu. Önce porselenleri gümüşlerden ayırmaları gerekiyordu. Artık açlığın ne demek olduğunu bilen Bağ hiçbir şeyin ziyan olmasına izin veremezdi. Tüm artıkları titizlikle topluyordu. Çoğunlukla büyük bir parça tavuk eti ya da yarım bir biftek ve bunları atmıyor, mutfağa geri gönderiyordu. Bu tuhaf davranış şefin dikkatini çekti. Şef büyük Escoffier'e, küçük aşçı yamağını sorgulamaya başladı. Neden artıkları diğerleri gibi çöpe atmıyorsunuz? Yanıt, bunlar atılmamalıdır. Onları yoksullara verebilirsiniz. Bu yanıt herhalde kuşağının en büyük mutfak ustası olan baş aşçı Escoffier'in hoşuna gitmişti. Gülümseyerek şöyle dedi. Devrimci düşüncelerinizi bir an için bir yana bırakın. Ben de size çok para kazandıracak yemek pişirme sanatını öğreteyim. Anlaştık mı? Aynı kitap sayfa 10 ve devamı. Böylece Bağ bulaşıkçılıktan yalnızca daha fazla para almakla kalmayıp lezzetli şeylere de alıştığı börek bölümünde aşçı yardımcılığına yükseldi. Ho Chi Minh lezzetli yemeklere düşkün biri olabilirdi ancak çoğunlukla olaylar buna izin vermedi. Ancak Bağ henüz devrimci değildi. Ayrıca genç adam çok duygusal bir insan olarak tanımlanır. Daha Dakar'daki olayda ağlamaya başlamıştı. Carlton'dan bir iş arkadaşı bir gün ona elinde bir gazete, gözlerinde yaşlarla rastladığını anlatır. Şuraya bak, Cork Belediye Başkanı büyük bir İrlandalı yurtsever. İngilizler tarafından tutuklanmıştı. Açlık grevine başladı. Tek kelime konuşmadan öylece yattı ve kımıldamadı bile. Tam 69 gün, ülkesi için öldü. Ne yüreklilik, ne kahramanlık. Böyle yurttaşları olan bir ulus hiçbir zaman boyun eğmeyecektir. Aynı kitap sayfa 11. İrlanda Kurtuluş Savaşı Londra'daki genç Ho Chi Minh'i zaman zaman haber aldığı vatanındaki olaylar kadar etkiliyordu. Kuşkusuz burada İngiltere'nin başkentinde ilk kez kendisiyle aynı görüşte olan örgütlenmiş kişilere ya da en azından kendisininkine benzer sorunlara ve sıkıntılara sahip insanlara rastlaması onun gelecekteki devrimci etkinliği açısından önemli bir durumdu. Bağ Londra'da yaşayan çoğu Çinli Asyalıların kurduğu bir dernek olan Lao Dong Kai Nugaya'yı Deniz Aşırı Ülkelerdeki İşçiler isimli bir örgüte girdi. Örgüt sömürgeciliğe karşıydı ve burada Ho Chi Minh devrimci eğilimli propaganda ile ilk deneyimlerini yaşadı. Genç adamın duygusallığı sıklıkla gözyaşı dökecek kadar yufka yürekli oluşu kesinlikle zayıf bir karakterle karıştırılmamalıdır. Acıları aşırı ölçüde paylaşma biraz da güçlü sıla özlemi, terk edilmişlik duygusu ve varoluş kaygısıyla karışmış kendine acıma olmalıdır. Zaten daha önce değindiğimiz gibi ne olacağını bilmeden ve bazı kaygılarla gurbete çıkmıştı. Daha uzun yolculuğa çıkmadan Saigon'da kaygılarını şöyle dile getirmişti. Tek başına yolculuk etmek şöyle ya da böyle tehlikeli olmalı. Örneğin insan hastalanabilir. Vietnam Special Issues 80th Birth Anniversary of President Ho Chi Minh, Vietnam Devlet Başkanı Ho Chi Minh'in 80. yaş gününün kutlama özel yayını, Hanoi 1970. Buna bir Asyalı'nın yaşamında bir Batı Avrupalı'nınkinden çok daha önemli yer tutan tüm aile bağlarının birdenbire kopmuş olması da eklenmişti. Ancak burada Londra'da beyazlara karşı güçlenmiş özgüvenine sonunda tek başına olmadığı duygusu eklenmişti. 23 yaşındaki genç burada bir örgüte bağlı olmanın getirdiği güçlülük duygusunu tattı. Henüz bir parti söz konusu değildi. Birinci Dünya Savaşı başladığında Bağ Fransa'ya gitti. Genç adam orada yaşayan, her ikisi de reform hareketine katılmış yurtsever aydınlar olan Phan Chu Trinh 1872-1926 ve Phan Van Trock 1878-1933 gibi vatandaşlarını aradı. Ancak anlaşıldığı kadarıyla bazı sorunlar çıkmıştı. Belki de askere alınmaktan korkuyordu. Her ne olduysa genç adam kısa süre sonra yeniden denize açılmıştı, bu kez Amerika'ya doğru. ABD'deki ara dönem Vietnam İşçi Partisi Tarih Komisyonu'nun resmi biyografi yazarlarınca yalnızca birkaç cümleyle ele alınmıştır ve Amerikan kaynakları da ek bir bilgi vermemektedir. Orada belirtildiğine göre bağ Atlantik ötesi ülkelerde toplumsal koşulları, yaşamı ve politik rejimleri incelemiştir. Bağ Yankee kapitalizminin acımasızlıkları ve Ku Klux Klan'ın zincirlere uyguladığı linç yöntemi karşısında çok sarsılmış ve Amerikan emekçi sınıfının savaşı protesto ve daha yüksek ücret için grev yaparken izleme olanağı bulabilmişti. Tüm bu yolculuklarında acı bir sonuca varmıştı. İster Fransa'da, ister İngiltere'ye ya da Amerika'da olsun, emperyalizmin yüzü hep aynıdır. Vatanındaki emekçi sınıfı ve sömürge ülkelerindeki çalışan kitleleri acımasızca sömürmek doğasında vardır. Le Président, adı geçen eser, sayfa 37. Anlaşıldığı kadarıyla Bağ Amerika yolculuğu sırasında yalnızca Amerika'nın doğu kıyısındaki limanlarda konaklamıştı. Amerika'daki zincir sorunuyla Ho Chi Minh 10 yıl sonra Sovyetler Birliği'nde Doğu Emekçileri Üniversitesi'ne gittiğinde daha ayrıntılı biçimde uğraşmıştı. O dönemde düzenli olarak yazılar yazdığı Le Correspondance International gazetesi için. Gazete birçok dilde, bu arada Almanca olarak da yayımlanıyordu ve Komintern'e yakındı. Linç sistemi, Le Lynchage ve Ku Klux Klan üzerine iki makale hazırlamıştı. ABD'deki linç yöntemiyle ilgili tüyler ürpertici birçok olay ayrıntılı biçimde sayılıp anlatıldıktan sonra Ho burada yerel Amerikan gazetelerinden alıntılar yapar. Amerikan uygarlığının az tanınan bir yönü üzerine birinci makalenin sonunda şöyle denmektedir: Amerikan uygarlığının suç koleksiyonunda linç yöntemi baş köşededir. Works 1, adı geçen eser, sayfa 105. Nguyen Thach Thanh Hanh, 1. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru yeniden Fransız toprağına ayak bastığında yolunu çizmişti. Başlangıçta amacı yalnızca vatanındaki insanlık dışı koşulların değiştirilmesiydi. Yani sömürge yönetimi reformlara zorlanmalıydı. Henüz ezilenlerin zalimlere, yani emperyalizme karşı yapacağı dünya çapında bir devrimden söz edilmiyordu. Ho Chi Minh bu parolayı ancak Moskova'da benimseyecekti. Ve böylece Nguyen Thach Thanh Hanh, diğer adıyla Bağ, bundan böyle kendisine Nguyen Ai Quoc ismini verdi. Bu vatana Quoc, sevgiyi, Ai, en yüce erdem sayan Nguyen demekti. Yani yurtsever Nguyen. Başlangıç. Paris'te Nguyen Ai Quoc ilk kez üst düzey politikayla ilişki kurdu. Burada Vietnam halkının politik hakları için savaş vermeye başladı ve böylece komünist oldu. 18 Ocak 1919'da Versailles'da barış konferansı toplandığında konferans sekreterliğine Vietnam halkının küçük istekleri sunulmuştu. Bunlar Nguyen Ai Quoc imzasını taşıyorlardı. Nguyen Ai Quoc dilek listesini bir grup Vietnamlı yurtsever adına Phan Chu Trinh ve belgeyi iyi bir Fransızcaya çeviren Phan Van Trung ile birlikte 8 madde halinde hazırlamıştı. Bu belge günümüzde okunduğunda insan Vietnamlı yurtseverlerin isteklerinin gerçekten de hayli alçak gönüllü olmaları karşısında şaşkınlığa düşer. Belge şöyledir, özetlenmiş biçimiyle: 1. Politik suçlular için genel af. 2. Çin Hindi'nde Vietnamlılar ve Fransızlar için eşit haklar. 3. Basın ve düşünce özgürlüğü. 4. Toplanma ve dernek kurma özgürlüğü. 5. İltica ve yurt dışına çıkabilme özgürlüğü. 6. Daha iyi okul ve eğitim olanakları. 7. Yasalar yerine Fransız devlet başkanının buyruntularıyla yönetilme ilkesinin kaldırılması. 8. Fransız parlamentosunda anamitlerin çıkarlarını koruyacak sürekli bir temsilciye yer verilmesi. Başkan Wilson'un 14 maddesinin yazarlara esin kaynağı olmasına rağmen bağımsızlık ya da özellikten tek kelime edilmiyordu. Ancak Nguyen Ai Quoc ve arkadaşları alçak gönüllülüklerinin karşılıksız kaldığını göreceklerdi. Başka ulusların temsilcileri, İrlandalılar, Araplar, Hintliler ya da Koreliler ağırlıklarını çok daha güçlü biçimde ortaya koymuşlardı. Bu temsilciler en azından dünya çapında kendilerini duyurmuşlardı. Nguyen Ai Kuyok ise önceden ödünç aldığı koyu renkli elbise ve melon şapkayı kullanmadan geri vermek zorunda kalmıştı. Dünyaya egemen olanların huzuruna kabul umudu gerçekleşmemişti. Clemenceau bir yana ne Wilson ne de Lloyd George bu gösterişsiz ve böylesine alçak gönüllü Asyalıyı kabul etmemişlerdi. Versailles protokollerinde Annam ya da Vietnam ismine rastlanmaz. İstekler resmen dikkate alınmasa da duyulmadan da kalmamıştı. Sosyalist Le Populaire Vietnamlıların görüşlerini yayınlayan tek gazeteydi. Eldeki kısıtlı olanaklarla el ilanları bastırıldı ve özellikle Fransız ordusundaki Çin Hindi askerlerine dağıtıldı. Ne de olsa çoğu anlamlı yaklaşık 100 bin Çin Hindili savaşçı ya da iş gücü olarak Fransızların savaşı kazanmalarına yardım etmişti. Nguyen birkaç el ilanını da Çin Hindi'ne yollamıştı. Fakat bunlar ancak bir Fransızın adresine postalanırsa yerine ulaşıyordu. O sıralarda sendika gazetesi La Vie Ouvrière'de zaman zaman küçük bir ilan çıkıyordu. Ebeveyninize gönderecek canlı bir anıya sahip olmak istiyorsanız fotoğraflarınızı Nguyen Ai Kuyok'a rötuş ettiriniz. 45 franka güzel çerçeveler içinde güzel portreler. 9. İmpas Kompuan, Paris, 18. Fall adı geçen eser sayfa 88, La Couture adı geçen eser sayfa 24. Yer, 17. bölgenin yoksul kesiminin en yoksul sokağındaydı. Çıkmaz sokakta yalnızca yarı yıkılmış 4 ev vardı. Bunlardan 3'ü depo olarak kiralanmıştı. İçinde oturulan evin ise 2 kiracısı vardı. Rötuşçu Nguyen Ai Kuyok, 3 metrekarelik bir odada kalıyordu. Odada demir bir karyola ve küçük bir masa vardı. Yanda bir Fransız olan elektrikçi Jean Faure oturuyordu. Komşusu gibi o da daha sonra Fransız Komünist Partisi'nin üyesi oldu. Nguyen 1920-1922 arasında Paris Lene stüdyosunda sürekli olarak da çalışıyordu. Fotoğrafçı yardımcısı olarak ayda 160 frank alıyordu. Oda için 40 frank ödemesi gerekiyordu. Şimdi 30 yaşında olan Nguyen Ai Kuyok görünüşe önem veriyordu. Daha sonra Çin'de yaptığı gibi kartvizit bastırmıştı. Ancak yaşamı kesinlikle göründüğü kadar sıradan değildi. 8 maddenin yayınlanması nedeniyle Nguyen Ai Kuyok, Karl Marx'ın torunu ve Fransız parlamentosu üyesi olan Popüler'in yazı işleri müdürü Jean Longue ile bir araya gelmişti. Nguyen böylesine dostça karşılanmasına çok şaşırmıştı. Longue ona sevgili yoldaş diye hitap ediyor ve genç Vietnamlıyı gazeteye makaleler yazması ve bu yolla Fransızları Çin Hindi'ndeki haksızlıklar konusunda aydınlatması için yüreklendiriyordu. Nguyen bunu yapmaya seve seve hazırdı ancak Fransızcası yeterli değildi. Bu durumda avukat Phan Van Truong'dan cümleleri kendisi adına biçimlendirmesini rica etti. Ancak Phan bunu isteksizce yapıyordu ve Nguyen'in söylemek istediği birçok şeyi kabul etmiyordu. Böylece Nguyen Ai Kuyok büyük çaba harcayarak kendisi yazmaya başladı. Bu konuda ona Nguyen'in kötü Fransızcasıyla kaleme aldığı makaleleri kendi eliyle düzelten La Vie Ouvrière'in baş redaktörü de olanak sağlıyordu. Nguyen gazetecilikteki ilk adımlarında yararlı olan bir sistem geliştirmişti. Her seferinde kendi metniyle basılan metni kelimesi kelimesine karşılaştırıyor ve hatalarını düzeltiyordu. Yavaş yavaş yeni edindiği Fransız arkadaşlarının yardımıyla yazma sanatını öğrendi. Aslında daha önce gördüğümüz gibi zaten duyarlı bir genç adam olan Nguyen Ai Kuyok, düşünsel alandaki yetişme yetersizliğinden sıkıntı çekiyordu. Bu nedenle genel kültürünü okuyarak da artırmak için büyük çaba harcamaya başladı. Shakespeare ve Dickens'ı İngilizce, Lucy'ni Çince, Hugo ve Zola'yı Fransızca asıllarından okuyordu. Ama en çok sevdiği yazarlar Anatole France ve Lev N. Tolstoy'du. Ne yazık ki Ho Chi Minh'in ilk gazetecilik denemelerinden hiçbir örnek aktarılmamıştır. Herhalde Hanoi'deki seçme yapıtların yayıncıları bunları yeterince önemli bulmamıştır. Bu durumda 4 ciltlik yapıtların birincisi daha önce burada alıntı yaptığımız 25 Mayıs 1922 tarihli KP yayın organı L'Humanité'deki makaleyle başlar. Makalenin başlığı şöyledir: sömürgecilik sorunu konusunda bazı düşünceler. O zamanlar Nguyen Ai Quoc düşünce akımlarından ve politikadan ne anlıyordu ki? O vatanındaki koşullar hakkında bir şeyler biliyordu. Buna karşılık hitap ettiği kişilerin bu konuda pek bilgileri yoktu. Ama o da bir sendikanın, bir grevin, siyasal bir partinin ne olduğunu bilmiyordu. Ve sömürgelerdeki halklar için bir girişimde bulunmaları olasılığı dışında ikinci sosyalist, iki buçuğuncu pasifist, barışçı ya da üçüncü komünist enternasyonelden Moskova'da yeni kurulmuştu. Ona neydi? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşamımı Paris'te kazanıyordum. Bazen bir fotoğrafçının yanında rötuşçu olarak ve bazen de Çin antikalarını Made in France boyayarak. Fransız sömürgecilerinin Vietnam'da işledikleri suçları sergileyen el ilanları dağıtıyordum. O zamanlar Ekim devrimini yalnızca içgüdüsel olarak destekliyordum. Tarihsel önemini henüz tümüyle kavramamıştım. Lenin'e yurttaşlarını kurtarmış büyük bir yurtsever olduğu için sevgi ve hayranlık duyuyordum. O zamana kadar yapıtlarından hiçbirini okumamıştım. Mein Weg zum Leninismus, Leninizme giden yolum, Lenin'in 90. doğum günü için makale 1960 Nisan'da Sovyet gazetesi Problem des Ostens, Doğu'nun sorunlarında yayınlandı. Works 4 adı geçen eser sayfa 448 ve devamı. Ama yeni arkadaşların etkisiyle Nguyen Ai Quoc ilk savaş sonrası yıllarında gelenekçi denilen grupla Bolşevik Ekim devrimi sempatizanı sol kanat arasında şiddetli tartışmaların geçtiği Fransız Sosyalist Partisi'ne girdi. Fransız Sosyalist Partisi'ne giriş nedenim o zamanki yoldaşlarıma hitap biçimimle bu bayanlar ve bayların bana ve ezilmiş halkların savaşına sempati göstermiş olmalarıydı. Ancak ben ne bir partinin ve sendikanın ne de sosyalizm ya da komünizmin ne olduğunu bilmiyordum. O zamanlar Sosyalist Parti'nin hücrelerinde partinin ikinci enternasyonelde mi kalması, iki buçuğuncu enternasyonelin mi kurulması, yoksa Sosyalist Parti'nin Lenin'in üçüncü enternasyoneline mi katılması gerektiği konusunda ateşli tartışmalar oluyordu. Haftada iki ya da üç kez yapılan toplantılara düzenli biçimde gidiyor ve dikkatle tartışmaları dinliyordum. Başlangıçta her şeyi anlayamıyordum. Neden bu kadar heyecanlı tartışmalar oluyordu? Devrim hem ikinci, hem iki buçuğuncu, hem de üçüncü enternasyonelle yapılabilirdi. O halde neden böylesine çekişiyorlardı? Peki ya birinci enternasyonele ne olmuştu? Aynı kitap. Burada Ho Chi Minh'in başlangıçtaki politik kayıtsızlığını anlatırken gösterdiği açıklık şaşırtıcıdır. Diğer komünist politikacılardan hemen hiçbiri benzer soğukkanlılıkla kendini ortaya koymaya cesaret edememiştir. Ho Chi Minh 70 yaşında bu itirafları yazarken kendinden ve davasından ne kadar da emin olmalıdır. Halefleri Ho amcayı alıntımızda kendisinin yaptığı biçimde anlatmayı her zaman göze alamamışlardır. Ho sözünü şöyle sürdürmektedir: benim öncelikle öğrenmek istediğim ve özellikle bu nokta toplantılarda tartışılmıyordu şuydu: hangi enternasyonel sömürge ülkelerindeki halkların yanındaydı? Bana göre en önemlisi olan bu soruyu bir toplantıda sordum. Birkaç yoldaş yanıt verdi. İkinci enternasyonel değil, üçüncüsü. Ve bir yoldaş bana L'Humanité'nin yayınlanmış olduğu Lenin'in ulusal sorun ve sömürge sorunu konusunda savlarını okumam için verdi. Yazıda benim anlamakta güçlük çektiğim siyasal deyimler vardı. Ancak tekrar tekrar okuduktan sonra sonunda büyük bölümünü kavrayabilmiştim. Okuduklarım bende öylesine duygular, öyle bir coşku, öyle bir görüş berraklığı ve güven yaratmıştı ki gözlerim dolacak kadar sevinçliydim. Odamda yalnız başıma oturmama rağmen büyük bir kalabalığa hitap ediyormuşçasına bağırıyordum: sevgili ezilenler, yurttaşlarım, bize gerekli olan şey budur. Bu kurtuluşumuza giden yoldur. O zamandan sonra Lenin'e, 3. Enternasyonel'e tam bir güven duydum. Eskiden parti hücrelerinin toplantılarında tartışmaları yalnızca dinliyordum. İçimde hepsinin de çok mantıklı kanıtlar getirdikleri biçiminde belirsiz bir duygu vardı ve kimin haklı kimin haksız olduğunu ayırt edemiyordum. Ama o zamandan sonra ben de tartışmalara dalıyor ve heyecanla tartışıyordum. Hala tüm düşüncelerimi dile getirmek için Fransızca kelimeleri bulamamama rağmen Lenin ve 3. Enternasyonel'e saldıran savları köklü ve en az onlar kadar güçlü biçimde çürütüyordum. Tek tanıtım şuydu. Sömürgeciliğe karşı çıkmadan, sömürge halklarından yana olmadan yaptığınız nasıl bir devrim olur ki? Tavrımı ortaya koymak için yalnız kendi parti hücremin toplantılarına değil, diğerlerine de katılıyordum. Burada Marcel Kaşen, Valian Coutier, Monsieur yoldaşların ve diğer birçok kişinin ufkumu genişletmede bana yardımcı olduklarını bir kez daha söylemeliyim. Sonunda ben de onlarla birlikte Tur'daki kongrede 3. Enternasyonel'e girmemiz için oy verdim. Aynı kitap. Ho Chi Minh'in burada geriye bakarak anlattığı Nguyen Ai Quoc'un duygusal aşırılığından ve dürüst inancından kuşku duymamız için hiçbir neden yoktur. Bu dönemde Nguyen, sonraki 12 yılda yaşamının anlamı olacak şeyi düşünmeye başlamış gibi görünmektedir. Halkının özgürlüğünü de adaletsizliğin elinden kurtaracak bir araç olarak dünya çapında bir devrim. Fransız Sosyalist Partisi'nin 18. kurultayı 25 Aralık-30 Aralık 1920 arasında Tur'da toplandı. Nguyen Ai Quoc sol kanada katıldı. Ve Fransız Komünist Partisi'nin FKP kurulması ve 3. Enternasyonel'e Komintern girmesi lehinde oy verdi. Nguyen Ai Quoc FKP'nin kurucu üyeleri arasındaydı. 28 Aralık 1920'de L'Humanité tarafından yayınlanan fotoğrafı idealist genç adamı Nguyen olduğundan daha genç görünmektedir. Tur'da Sosyalist Parti kurulunun ona aldırmayan ve dudak büker görünen bıyıklı bıkkın kıdemlilerinin yanında göstermektedir. Nguyen'in kendisi bu parti temsilcilerine değil de kendisine cesaret ve sözler veren Marcel Kaşen, Paul Valian Coutier ve anarşist sendikacı Gaston Monmossius gibi solculara yakın hissetmesinin şaşılacak bir yanı yoktur. Ho Chi Minh'in Fransa'daki izlerini araştıran Jean Locoteur, Nguyen'in oldukça zararsız kısa konuşmasını yaptığında sarı tehlikenin korkusuyla tüyleri diken diken olan bir kongre üyesinden söz eder. Locoteur, adı geçen eser sayfa 30. Stenografiyle yazılmış protokolden, başkan söz Çin Hindi delegesi yoldaşın, alkış. Çin Hindi delegesi. Aslında bugün sizlerle birlikte dünya devrimini geliştirmek isterdim. Ama şimdi Sosyalist Parti'nin üyesi olarak burada derin bir acıyla vatanıma karşı iğrenç suçlar işlemiş olan emperyalizme karşı tavır almak zorundayım. Çok iyi. Fransız emperyalizminin yarım yüzyıl önce Çin Hindi'ne geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Kendi bencil çıkarları için ülkemizi süngülerle zapt etti. O zamandan beri yalnızca ezilmekle ve utanmazca sömürülmekle kalmayıp acımasızca işkence gördük ve zehirlendik de. Açıkçası afyon, alkol vesaire ile zehirlendik. Birkaç dakika içinde haydut kapitalistlerin Çin Hindi'ne yaptıkları tüm zulümleri gözler önüne sermem olanaksız. Orada okuldan çok hapishane var ve hepsi de her zaman ağzına kadar dolu. Sosyalist görüşlü her yerli tutuklanır ve bazen de mahkemeye çıkarılmadan öldürülür. Çin Hindi'nde adalet denilen şey budur. Bu ülkede Vietnamlılar aşağılanır. Onları Avrupalılar ya da Avrupa vatandaşı olanlar gibi güvenlikten yararlanamazlar. Ne basın ne de konuşma özgürlüğümüz var. Toplanma ya da bir birlik kurma özgürlüğümüz bile yok. Bizlerin başka ülkelerde yaşamaya ya da turist olarak yurt dışına çıkmaya hakkımız yoktur. Yüksek eğitime hakkımız olmadığından tümüyle bilinçsiz ve aşağılanmış olarak yaşayıp gitmeye zorlanıyoruz. Çin Hindi'nde sömürgeciler bizi zehirlemek ve bağımlı duruma getirmek amacıyla afyon ve alkol içmemiz için tüm çare ve yollara başvuruyorlar. Başkalarının çıkarlarını korumak için binlerce Vietnamlı yavaş bir ölüme terk edilmiş ya da katledilmiştir. Yoldaşlar, işte 20 milyondan fazla Vietnamlı'nın karşı karşıya kaldığı tutum budur. Bu Fransa'nın nüfusunun yarısından fazlası demektir. Ve sonra hala onların Fransız koruması altında oldukları söylenmektedir. Alkış. Sosyalist Parti'nin ezilmiş yerli halkı desteklemek için pratik önlemler alması gerekmektedir. Uzun süren, devam eden alkış. Works 2, adı geçen eser, sayfa 11 ve devamı. Elbette ki bu kısa söylev söz sanatı açısından bir şaheser değildi ve ayrıca pek de mantıklı biçimde kaleme alınmamıştı. Nguyen'in kendisi yurt dışına çıkabilmişti ve kimse de onu afyon ve alkol içmeye zorlamamıştı. Ama delegelerin hepsi de genç adamın kutsal öfkesini açıkça hissedebiliyordu. Ancak sonra salonda gürültünün başlaması ve görünüşe göre delegelerin konuştukları konuların Nguyen'in ateşli suçlamasından başka şeyler olması, 30 yaşındaki genç adamda yeniden entelektüel ve sömürgeye özgü aşağılık kompleksini depreştirmişti. Nguyen bu duruma çok duyarlı biçimde tepki verdi. Daha konuşmamın başında hepinizden kesin sessizlik rica etmiştim. Kahkahalar. Ve biraz sonra tekrar susunuz. Siz parlamentodan olanlar. Alkışlar. Ve sonunda ısrarlı çağrı, tüm insanlık adına Sosyalist Parti'nin sol ve sağ kanattan tüm üyeleri adına size sesleniyoruz. Yoldaşlar bizi kurtarın. Alkış. Aynı kitap. Kısacası Nguyen Ai Quoc parti kongresinin çoğunluğuyla birlikte komünistler ve 3. Enternasyonel'den yana karar vermişti. Delegeler dağılırken genç, güzel bir terzi ve kongre sekreteri olan Rose, şimdi biraz dalgın bir halde bir kenarda duran zarif Asyalı'ya yaklaştı. Yoldaş, bu sorun üzerinde burada Paris'te neden bu kadar çok tartıştığımızı şimdi artık anlıyorsun değil mi? Nguyen bir keresinde bir toplantıda halkı orada acı çekerken burada çok fazla tartışıldığından şiddetle yakınmıştı. Nguyen'in yanıtı şöyleydi. Hayır, tam değil. Peki ama o zaman neden 3. Enternasyonel lehine oy verdin? Çok basit. Konuştuğunuz şeylerden, stratejiden, emekçi tekniğinden vesaire tek kelime bile anlamadım. Ama bir şeyi kavramıştım. Sömürge sorununa büyük önem veren 3. Enternasyonel'dir. 2. Enternasyonel sömürgelerin kaderine bir kez olsun değinmezken, 3. Enternasyonel ezilen halklara özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını yeniden kazanmaları için yardım edeceğine söz verdi. Bu nedenle 3. Enternasyonel lehine oy verdim. Tran Dan Tien adı geçen eser sayfa 22 ve devamı. Ho Chi Minh'in yaşam boyu niteliği olan komünizm uygulayıcılığı burada ilk kez kendisini göstermektedir. Bu noktada da Ho'nun safkan Vietnamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Vietnam hiçbir zaman önemli kuramcılar yetiştirememiştir. Ne Konfüçyüsçü ne de komünist.